Herkese merhabalar, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Sertaç Bıçakçı, Masomo'nun VP of Product'ı. Hoş geldin abi.
Merhabalar, hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin?
Sağ ol, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim, sağ olasın.
Bir bayram günü, karantinalı bayram gününde vakit ayırdın. Çok teşekkür ederiz deneyimlerini şimdiden paylaşacağın için. Masomo İzmirli bir şirket olarak podcast'imize katılıyor. Gerçi şu an karantinalı, zoomlu bir dünyada İzmir, İstanbul, Ankara, Toronto olmuş fark etmez yani. Herkes aynı yerde gibi bir durum var şu an.
Evet, biraz öyle oluyor. Doğru, aynen öyle.
Sizi nasıl etkiledi?
Ya bizi aslında bu iş, işte bu ne yazık ki virüs olayı ilk çıktığı zamanlarda hani işin aslında ikiye ayırmak gerekiyor burada. İşin business anlamında ve işte sosyalleşme anlamında. İşin business anlamında hani birçok oyun şirketinin yaşadığı gibi biz de aslında olumlu taraflarını gördük. Özellikle işte virüsün çok fazlaca etkili olduğu ülkelerde işte organic install dediğimiz organic yeni kullanıcı sayımızda bir artış oldu. Hatta bir ara gerçekten virüsü canlı bir şekilde takip edebiliyorduk. Yani hangi ülkeden daha fazla install geliyorsa orada işte demek ki virüsle ilgili karantina uygulamalarının daha da sıklaştırıldığını biz aslında real time görebiliyorduk diyebilirim açıkçası. O dönemlerde hani organik installların falan artışında bir hızlanma oldu. Aynı zamanda kullanıcı başına harcamalarda da bir artış oldu. Fakat yavaş yavaş son işte bu bir 5 gündür 7 gündür falan organik installların artış hızında bir yavaşlama var. Yavaş yavaş işte karantina süreçlerinin kalkması, insanların eski hayatlarına dönüyor olması gibi sebepler organik install'larda eskiye dönüş var diyebilirim aslında. Harcamalar aslında halen devam ediyor. Ama bizim hani geçmiş deneyimlerime dayanaraktan oyun sektöründe şöyle durumlar ortaya çıkıyor. Başta çok güzel işte böyle bir gelir artışları falan oluyor. Ama işte insanlar bu süreç uzadıkça ceplerindeki paranın da artık azaldığını fark ediyorlar aslında. Çünkü ekonomik olarak işler kötüye gittiğinde, insanlar işlerine geri dönemediğinde ve benzeri artık oyuna harcadıkları 1 dolarlar, 5 dolar, 10 dolarların da artık bir anlamlı hale geldiği bir döneme geçiyor kullanıcılar. Hani bu işte güzel geçen dönem aslında yavaş yavaş tam bir ters etki yaratmaya da başlıyor böyle dönemlerde. Geçmişteki deneyimlerim hep böyle oldu çünkü ekonomik krizlerde. Bu sadece Türkiye veya dünyanın herhangi bir ülkesinde özel değil. Birçok ülkede aslında bunları görüyoruz. O yüzden hani bu dönemi ben biraz şey gibi adlandırıyorum. Böyle bir guilty pleasure. Böyle bir hani güzel gidiyor bizim için işler ama aynı zamanda dünya için hem de kendimiz için sosyalleşme anlamında, sağlık anlamında kötüye giden de bir dünya var. Ama hani günün sonunda diğer sektörlerle karşılaştırıldığında bu aslında pandemi sürecinden en az zararla çıkan şirket olduğumuzu ya da sektör olduğumuzu söyleyebilirim. Hani işin business anlamında iyiydi, güzel gitti. İşin sosyalleşme anlamında ve aynı zamanda işlerin yürütülmesi anlamında çok böyle aşırı bir problem yaşadığımızı söyleyemem aslında. Ekip çok hızlı bir şekilde uyum gösterdi böyle bir sürece. Sürekli olarak günlük toplantılar ve benzeri şeylerle aslında süreci hep bir kontrol altına tuttuk. Ürün geliştirme süreçlerimizi bir kontrol altını tuttuk aslında. Ama tabii ki yüz yüze olmak kadar olmuyor. Bazı konularla ilgili olaraktan. İşte örnek veriyorum. Herhangi bir işte feature'ın geliştirilmesi sürecinde hakikaten doğru mu gidiyoruz? Yanlış mı gidiyoruz? Spec'te yazılanla geliştirilen şey aynı mı değil mi? Hani bunlar aslında kolay bir şekilde ilerliyor. Ama işte o özellik build'ın içerisine geldiği zaman, oyunun içerisine geldiği zaman oradaki deneyim nasıl? Bu deneyimi nasıl daha iyileştirebiliriz gibi konularda sürekli aslında o işi yapan developer'la beraber olmak, diğer product manager'larla beraber olmak, sürekli o bilgi alışverişinde bulunmak bu tip işte böyle Zoom ve benzeri video call platformlarında çok açıkçası efektif olmuyor. Onu fark ettik. O yüzden hani genel olarak baktığımızda bir sıkıntı yok ama o experience design dediğimiz o deneyim tasarlama konusunda çok aşırı efektif olduğunu söyleyemem açıkçası bu sürecin. Ama çok büyük bir picture'dan, genel resimden baktığımızda sürecin aslında en az zararla atıldığını düşünüyorum. Bundan sonrası aslında birazcık daha önemli bir konu çünkü bu süreç devam ettiği sürece hani ekibin de bütün insanlığın da aslında hani psikolojik olarak etkilenmeye başlayacak bu durumdan daha da fazla. İşte işe olan motivasyon, işe olan istek gibi şeyler ister istemez diğer ihtiyaçlar karşılanamadığı için daha da kötüye gidecek aslında. Hani kısa ve orta vadede çok bir sıkıntı olduğunu söyleyemem ama uzun vadede bu tip bir karantina uygulamalarının ve benzeri şeylerin bir sıkıntı yaratacağı biraz aşikar gibi duruyor şu an.
Anladım. Bu arada aslında şeyi de fark ediyorum. Şu anda pandemi sırasında tabii insanlar birbirlerinden uzak olduğu için oyunları sosyalleşme aracı olarak da kullanıyorlar. Yani özellikle hani multiplayer oyunlar olsun veya internet üzerinden beraber oynanan herhangi bir oyun olsun. Yani casual veya bayağı hani PlayStation vesaire bayağı sosyalleşme olarak da kullanılıyor. Onu da gördüm yani. Sizinki de zaten mesela multiplayer ve takım oyunları var vesaire hani kafa topunda. Bayağı buna aslında uygun bir şey. Uygun bir altyapısı da var yani. Bu arada bu podcast'i yapmamızın sebebi ben senin yazına denk geldim. geldim. Kafa Topu nasıl milyon dolarlık bir oyun oldu diye. Ondan sonra da diğer yazılarını da okurken dedim ki yani benim Sertaş'la konuşmam lazım. Sen de sağ olasın, kırmadın. Şu anda bu bölümü çekiyoruz. Dinleyenler için de söylemiş olayım yani. Sertaçbıçakçı.com'da Sertaç'ın yazdığı yazıları bulabilirsiniz. Çok detaylı, güzel, analitik bir şekilde yazıyor. Bayağı bir şey. Ben de öğrendim oradan. Hatta ilk aklıma gelen şeyle direkt artık muhabbete de gireyim. Senin o nasıl 100 milyon dolarlık oyun olduğu postunda şeyi fark ettim. Şimdi hani ben de paraşütte software as a service iş modeline hakimim. Bayağı aynı. Yani dinamikleri oyunla aynı. Yani kullandığınız şeyler de zaten terimler de aynı. Yani hani işte biz customer acquisition cost diyoruz. Siz cost per installment diyorsunuz. İşte biz payback period diyoruz. Siz payback window diyorsunuz. İşte retention zaten. İşte mesela bizde churn var. Sizde de churn var. İşte day 1, day 7, day 30 retention vesaire. Hani bayağı benzer bir mantık var. Ama bambaşka dünyalar. Yani biri oyun, biri işte ERP solution neyse yani. Şey çok enteresan geldi. Yani çok matematik bazlı işte funnel dediğimiz o Huni optimizasyonu endeksi bir yapı geldi. O çok bir kere hani çok ilgimi çekti yani. Orada şunu da fark ettim. Her ne kadar matematik yoğun bir bilim dalı olsa da altında yatan bayağı soyut kavramlar da var. Yani mesela şimdi o Huni optimizasyonu ben de yaparım şey açısından. Hani rakamlar sonuçta %10 arttır bilmem ne falan ama nasıl yaparım konusunda hiçbir fikrim yok. Çünkü mesela yazdığın şeylerden bir tanesi şeydi mesela başarmışlık hissi. Şimdi başarmışlık hissini yaratmak İşte o hissi ben nasıl yaratırım? Yani o ikisini nasıl dengeliyorsunuz siz oyun sektöründe?
Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Yani şöyle, evet matematik hakikaten bu iş. İşin işte o funnel'ın en başındaki işte kullanıcıların oyuna elde edilmesinden işte oyunu bırakana kadar geçen süre aslında tamamen matematik işliyor. Bizim de zaten korkumuz biraz şey, acaba aşırı matematik odaklı mı oluyoruz? Çünkü aşırı matematik odaklı olduğun zaman çok aşırı böyle hani karlılık odaklı oluyorsun. O nokta diyorsun ki acaba oyunun eğlencesi kaçıyor mu? Yani çünkü bir yandan da oyuncu gözünden de bakman gerekiyor bizim işte. Yani birçok işte tabii ki bu gerekiyor ama oyun sektöründe sanki bu birazcık daha fazla diğer sektörlere göre. Mesela ben bazen hani kendimi sürekli sorguluyorum. Yani evet işte bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz ama acaba oyunun eğlencesi kaçıyor olabilir mi? Evet bizim metrikler artıyor falan da hani bu iş ne kadar sürdürülebilir? Bu yaptığımız değişiklik ne kadar sürdürülebilir? Ne kadar hakikaten oyuncular buna olumlu tepki vermeye devam eder gibi sorular aslında aklımıza geliyor ve işin aslında o telaşında diyeyim, engelmesinde diyeyim bazen bunu unutabiliyoruz. Ve burada aslında oyuncuları dinliyor olmak bize aslında çok şey kazandırıyor. Bu şekilde giderken bir anda işte bizim Facebook'ta ve benzeri platformlarda kapalı gruplarımız var. İşte orada bir anda dünyanın dört bir yanından en böyle hardcore diyebileceğimiz en böyle bağlılığı yüksek oyuncular hemen bize geri bildirimde bulunuyorlar. Diyorlar ki ne yaptınız? Oyunun eğlencesini öldürdünüz. İşte bizi düşünüyorsunuz ve benzeri geri bildirimlerde bulunuyorlar. Mesela o noktada anlıyoruz. Evet işin dozunu kaçırmışız. İşin matematiği çok fazla ağır basmış ama işin işte oyuncu gözünden bakma tarafı daha az öncelikli olmuş. Hemen noktada mesela bazı değişikliklere falan gidebiliyoruz. Bu bizim için aslında tutturmamız gereken ürün yöneticileri açısından çok kritik bir denge. Yani ne çok oyuncuların her dediğini yapmalısınız ne de işte matematiğin, metriklerin dediğini yapmalısınız. O aradaki dengeyi bulmak aslında ürün yönetimindeki şu andaki en büyük problemlerden bir tanesi. O soyutluk da işte oradan kaynaklanıyor. Yani bizim açımızdan, ürün yöneticileri açısından bir şeyi başarmışlık hissi, örnek veriyorum, bir oyuncunun leaderboard'da birinci olduktan sonra madalya kazanmış olması hani bizim için bir başarmışlık hissidir diye bunu aslında varsayıyorken
bu iş live olduğunda oyunun içerisine entegre edilip oyuncularla buluştuğunda aslında oyuncuların öyle düşünmediğini görüyorsun. İşte o noktada eyvah hani bazı şeyleri yanlış yapmışız, yanlış varsaymışız deyip bir geri dönme ihtimaliniz olabiliyor.
Bunu test etmek dediğin o zaman bu mesela Facebook'taki kapalı gruplara bayağı hani gösterip test etmekten bahsediyoruz değil mi? Yani o testi nasıl yapıyorsunuz?
Bazı testler evet böyle bizim hakikaten çok odaklanmış bir fokus grubumuz var. Orada onların fikirlerini alarak ilerlediğimiz testler oluyor. Ama doğrusunu söylemek gerekirse çoğunda belli başlı feature'ların aslında belli serverlarda release edilerek yani yayına alınarak o küçük gruptaki tepkine bir ona bakıp ardından aslında feature'ı veya o özelliği globale açmaktan da geçiyor. Aslında iki türlü test etme yöntemi var diyebilirim.
Peki ya bizde de mesela feature flag olarak aynı mantıkta şey yapıyoruz, açıyoruz. Peki ya tepki dediğin kalitatif tepki mi yoksa hani oynadı, oynamadı, az oynadı, çok oynadı, retention'ı yüksek vesaire mi? Ya tepki ne orada sizin için?
Aslında her ikisi de işte bir fan analizi yaptığımız zaman, örnek veriyorum işte o feature'la 100 kişi, pardon şöyle başlayayım, işte o günkü aktif kullanıcımız 100 kişi diyelim. Bu 100 kişinin işte 50 kişisi bu özellikle ilgilenmiş. O 50 kişinin de sadece 2 kişisi, örnek veriyorum, o feature'ı tamamlamış veya işte o feature'da son noktaya gelmiş. Hani burada %2'lik bir aslında bir orandan bahsediyoruz funnel'ın geneline baktığımızda. Hani bunu diğer feature'larla bir benchmarklıyoruz. Hakikaten diğer feature'larla karşılaştırıldığı zaman bu %2 anlamlı mı değil mi, fazla mı az mı diye buna bir bakıyoruz. Az çıktıysa eğer mutlaka zaten bu noktada bir oyunculardan feedback almaya başlıyoruz. Yani bizim zaten kendi fikirlerimiz var neden az olduğuna dair, ama biraz da bunu aslında oyuncularla konfirme etmek de istiyoruz. Yani neden hakikaten bu feature'la ilgi duymadınız, neden bunu oynamadınız gibi gibi, aslında bizim kapalı grup dediğimiz kişilere çok doğal bir şekilde soruyoruz aslında neden interact olmadınız diye. Hani onlardan aldığımız cevaplar, bizdeki cevaplar aslında bunları birleştirip daha sonraki çıkacağımız update'lerde bunu oyuna yedirmeye çalışıyoruz, uygulamaya çalışıyoruz diyebilirim.
Anladım. Genelde sizin, ya kafa topundan bahsediyorum özellikle. Kafa topunun ortalama oynama süresi ne kadar? Ya tabii ki de çok büyük bir hani skalası var ama hani ortalamaya vurduğunda.
Daha şöyle bir session, yani oyunu açıp kapatana kadarki süreden bahsediyorum. Session'ın tanımı o. Yaklaşık 18 dakika falan. Ve ortalama oyuncular 3 ila 5 session arasında gidip geliyor. Hafta sonu ve hafta içi olmasına bağlı olaraktan. Yani ortalama bir oyuncu yaklaşık böyle bir saat falan geçiriyor diyebilirim oyun içerisinde. Tabii ki çok daha fazla aşırı engage olan oyuncular bunun çok daha fazlasını geçiriyor gibi.
Peki hani lifetime value olarak baktığında kaç ay veya sene gidiyor ortalama bir oyuncu?
Şöyle söyleyeyim, day 30'lara baktığımızda kullanıcıların büyük bir çoğunluğunu kaybettiğimizi söyleyebilirim açıkçası. Bu genelde bütün bizim sektörde de böyle. Özellikle casual janrasında bir oyun olduğu için kafa topu, aslında aldığı oyuncuların lifetime'ları çok yüksek olmuyor. Ama bizde de short term ve mid term retention'ımız çok yüksek. Ama long term retention'da bazı problemler görebiliyoruz. Yani yaklaşık çok büyük bir kısmının oyunu bıraktığını söyleyebilirim aslında. Ama
Oynayanlar arasında
oynayanlar arasında, yani
ya 30 günü geçenler mesela.
30 günü geçenler, yani çok da böyle hani çok detaylara girerek de bilgi vermek istemiyorum
Tabii
açıkçası.
tabii.
Ama şöyle söyleyeyim, iki basamaklı sayılarda, yani %10 seviyelerinde falan oluyoruz bazı ülke ve platformlarda. Bazı ülke ve platformlarda %5-4'lere kadar düşebiliyoruz. İşte örnek veriyorum, genelde zaten sektörde de böyledir. iOS platformunda mesela çok daha yüksek retention oranlarına sahipken Android'de işte bunların %50 düşüğü falan olabiliyor. Çok değişkenlik gösteriyor bulunduğun ülkeye göre. Örnek veriyorum, işte futbolla çok ilgili olan ülkelerde, ki bunlar işte Avrupa ülkeleri, Türkiye, bu ülkelerde hani D30 retentionlarımız iki basamaklı sayıları görebiliyor. Ama futbolun daha az ilgili olduğu yerlerde, mesela Amerika pazarı. Orada mesela futbol çok da favori bir spor değil. Daha çok basketbol ağırlıklı, NFL ağırlıklı bir dünyadan bahsediyoruz orada. Orada mesela iki basamaklı sayıları görmemiz çok çok zor diyebilirim şu anki duruma baktığımızda.
Anladım. Peki ülkeler arasında, şimdi futbol seven ülkeler içerisinde değerlendirelim. Mesela futbol aslında çok güzel çünkü çok evrensel bir topik. O yüzden hani herkesin hakim olduğu. Bir de zaten sizin oyununuz aşırı basit ve anlaşılır olduğu için yani şey çok tema, çok net bir şekilde ne yaptığını anlıyorsun. Futbol bilmeyen bir insan bile aslında oyuna çok kolay hakim olabiliyor. Peki ülkeden ülkeye değiştirdiğinde sadece mesela içerik lokalizasyonu mu değişiyor yoksa ana
Ana
dinamikler de
dinamikler
değişiyor mu?
değişmiyor. Var olan kurgular, var olan mekaniklerin hepsi temel olarak aslında aynı. Değişen şeylere baktığımızda birincisi fiyatlandırma değişiyor. Ve bunu da son zamanlarda çok detaylı bir şekilde uygulamaya başladık ve çok da iyi geri dönüşlerini aldık. Fiyatlandırmadan kastım ise şu: sonuçta her ülkenin belli bir satın alma gücü var. Ve bizim aslında yaptığımız her ülkenin satın alma gücüne göre oyun içerisindeki fiyatlandırmayı buna göre ayarlamamız aslında. Yani örnek veriyorum, tier 1 ülkeler dediğimiz, yani kişi başına düşen gelirin çok yüksek olduğu işte Kuzey Amerika, Avrupa ülkeleri gibi yerlerde hani bazı özelliklere erişim diğer ülkelerle karşılaştırıldığı zaman birazcık daha pahalı. Ama işte örnek veriyorum, Brezilya, Türkiye gibi işte tier 2 diyebileceğimiz ülkelerde bu oyun içerisindeki özelliklere ulaşmak bir tık daha uygun. Tier 3 dediğimiz ülkelerde işte nedir bunlar? Hindistan, Afrika ülkeleri gibi yerlerde, satın alma gücünün çok daha düşük olduğu yerlerde oyun içerisindeki özelliklere ulaşmanın fiyatı çok daha düşük. Bunu aslında hani değişiklik yaptığımızda taktığımız elementlerden bir tanesi olarak adlandırabilirim. Bu birincisi. İkincisi ise Live Ops dediğimiz aslında oyun üzerindeki farklı bir katman var. Bu katman da aslında oyun içerisinde region bazlı, yani kıta bazlı ve veya yeri geldiğinde ülke bazlı olarak değişebiliyor. Bunun en iyi örneği şu anda Kafatopuna girdiğinizde Türkiye'de işte Ramazan Bayramı'na özel hazırlanmış bazı sınırlı süreli teklifler ve aynı zamanda sınırlı süreli etkinlikler olduğunu görüyorsunuz. Ama işte şu anda oyuna Fransa'dan veya Amerika'dan giriş yaptığınız durumda bu etkinlikleri ve teklifleri görmüyorsun. Çünkü bu şu anda işte Türkiye artı işte Middle East, North Africa dediğimiz MENA bölgesine aslında hitap eden etkinlikler ve kısa süreli teklifler.
Bu arada Live Ops'u biraz anlatabilir misin? Ne olduğunu?
Tabii ki. Live Ops aslında free to play dünyasına son 2-3 yıl içerisinde girmiş bir kavram. Bu iş aslında özetle şu demek. Oyunu sürekli olarak canlı tutmak. Oyunu sürekli olarak yeni tutmanın aslında bir sanatı bu. Bu sanat içerisinde farklı dikeyler var kendi içerisinde. İşte farklı kısa süreli etkinliklerin düzenlenmesi. Oyun içerisindeki fiyatlandırmanın canlı bir şekilde, real time bir şekilde değiştirilebiliyor olması. Oyun içerisinde işte farklı parametrelerin real time bir şekilde değiştirilerek oyunun aslında zorluk, kolaylık gibi parametrelerinin dataya göre ve kullanıcı feedbacklerine göre değiştirilmesi gibi şeyler aslında bu işin dikeyleri. Bizim bunları yapıyor olabilmemiz aslında oyunu sürekli olarak can tutabilmemizi sağlıyor. İşte uzaktan yeni bir karakter eklemek istediğimizde biz yeni bir client update veya işte bir yeni bir versiyon çıkmaktansa uzaktan yeni bir karakter oyuna ekleyebiliyoruz. Uzaktan yeni bir aksesuar seti oyuna ekleyebiliyoruz. Bu şekilde aslında oyunun bir nevi hiç bitmemesini, sürekli olarak yenilenmesini sağlıyoruz. İşte şu an Kafatopu'nda toplamda 120 tane falan karakter var. Oyun ilk piyasaya çıktığında yaklaşık böyle bir 50-60 karakter falan vardı. Yani bunun sonrasındaki işte 60-70 tane karakteri biz herhangi bir client update ihtiyacı olmadan oyuna ekleyebildik. Bu da aslında bir Live Ops'un bir katmanı olarak karşımıza çıkıyor. Biz hepsi için bir update'i zorunlu tutsaydık yani büyük ihtimalle oyuncularımızın önemli bir kısmını kaybediyor. Çünkü her seferinde yeni bir güncelleme yüklemelerini istemek oyunculardan bu kadar rekabetin olduğu bir dünyada onların işini zorlaştırmak hiç istemeyiz diye düşünüyorum. O yüzden hani Live Ops'u bu şekilde oyunu sürekli yeni tutmak, oyunu sürekli canlı tutmanın sanatı olarak özetleyebilirim aslında. Live Ops tarafında dediğim gibi işte kısa süreli etkinlikler ülke bazlı değişebiliyor. İşte Thanksgiving dediğimiz Amerika'daki özellikle kullanıcıların çok önemsediği bir dönemde Amerika kullanıcılarına bu tip etkinlikler açıyorken Türkiye'deki kullanıcılara bunu açmıyoruz mesela. Gibi gibi farklı ülke spesifik şeyler yapabiliyoruz. Yani özetle fiyatlandırmayı değiştiriyor. Oyun içerisindeki etkinlikleri ve teklifleri ülke bazlı değiştiriyoruz diye özetleyebilirim açıkçası.
Şimdi bu Live Ops'ta benim anladığım kadarıyla zaten bu retention'ı yüksek tutmak için yaptığınız ya da doğrusu ana retention'a oynuyor belki de bu Live Ops. Hani acquisition'a da oynuyordur da sanki dışarıdan ezden benim anladığım kadarıyla ona endeksli gibi. Peki bu retention'ın ne kadarı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yani retention üzerinde değil de genel bir oyunun başarılı olmasının sebeplerinde tabii ki de bir tane iki tane indirmek çok kolay değil ama bu core mekanik dediğimiz galiba senin core loop diye adlandırdığın şey, onun etkisi ne kadar? Yani core loop mu ana başarı şeyini gösterecek şey yoksa diğer bütün hepsinin
İşin
toplamı
temeli.
Mı?
Yani core loop'unuzun eğlenceli olmadığı, ölçeklenebilir olmadığı bir dünyada diğer yapacağınız her şey fail edecektir. Yani burayı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Core loop'unuzun sağlam olmadığı bir dünyada dünyadaki en son teknolojileri kullanın, dünyadaki en iyi Live Ops altyapısına sahip olun ve benzeri. Kısa sürede, short term'de, kısa vadede bir başarı elde edersiniz ama orta ve uzun vadede fail etmeye başlarsınız. Ki şu anda free to play mobil oyun dünyasında başarılı olmak istiyorsanız uzun vadeli retention ve uzun vadeli monetization olmazsa olmaz. Eskiden işte örnek veriyorum, benim bundan işte 3-4 sene önceki Zynga deneyimlerimde falan hani biz genelde açıkçası ilk 15 günde oyuncuyu olabildiğince aşırı şekilde monetize edip daha sonra oyuncuyu asa salıyorduk. Tabiri caizse oyuncunun ilk 2 haftadaki harcamasına bakıp daha sonra tamam bu oyuncu aslında hayatımızda olmasa da olur diyorduk. Ama yavaş yavaş aslında bu şeyin, yaklaşımın değiştiğini gördük. Değişmek zorunda olduğunu gördük. Artan rekabetle birlikte. Şu anda iyi bir day 30 retention'ınız olmazsa, iyi bir long term monetization stratejiniz olmazsa, ki olmazsanın aslında tanımı iyi bir core loop'unuz olmazsa, şu anda mobil free to play sektöründe başarılı olmanız neredeyse imkansız. Bunu bazı oyun janralarını hariç tutarak söylüyorum. Yani hyper casual diye bir oyun türü karşımıza çıktı. Bir janra karşımıza çıktı. Onu mesela hariç tutarak söylüyorum. Ama ama oyununuzda in-app purchase ve reklam monetizasyonu beraber hibrit bir şekilde götürüyorsanız oyununuz içerisinde, uzun vadeli retention ve monetization olmazsa olmazlardan ve bunu da aslında sağlayacak en önemli şey core loop'unuzun eğlenceli ve uzun vadede scale edilebilir, ölçeklenebilir olmasından geçiyor.
Core loop peki zanaata mı daha yakın, bilime mi daha yakın? Core loop'u yapabilmek.
Zanaata daha çok yakın aslında. İlk başta bunu kurgulayabiliyor olmak birazcık daha hakikaten oyuncu gözünden bakabiliyor olmayı gerektiren bir dünya. Zanaatın aslı tanımını birazcık o tarafa kaydırıyorum şu anda. Yani işin matematiğinden, biliminden çok hakikaten bir oyuncu bu oyunu, ana mekaniğini oynadığında ve bu ana mekanikte başarılı olmayı gerektirecek aksiyonları aldığında hakikaten eğlenir mi? Bundan zevk alır mı konusu çok çok daha kritik bir dünya. Çok çok daha kritik bir nokta. Bunu başardıktan sonra işin birazcık matematiğine başlıyorsunuz. Şunu çok deneyimledim. İşin zanaatinde çok iyi olduğunu gördüğümüz bir oyun live olduktan sonra para yapmadı veya işte retention'ı çok iyi olmadı. Böyle durumlar da ortaya çıkıyor. O yüzden aslında yavaş yavaş işin zanaatını düşünürken yavaştan da aslında live olmadan da işin matematiğini düşünmeye başlamanız gerekiyor. Yani bu iki şey aslında birbirine development süreçlerinde çok çok yaklaştı. İkisini birden düşünemediğiniz bir ortamda ne yazık ki markete çıktığınızda çok ciddi başarısızlıklarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden zanaatkarlığı bu işin birinci öncelikli ama monetization, retention tarafını da tamamen göz ardı etmemek gerekiyor. Bu konuda çok geç kalmamak gerekiyor aslında.
Peki şimdi Masamo, senelerin Masamo'su artık oturmuş sistemler yerinde oyun geliştirmeyi biliyor. Siz şimdi yepyeni bir oyun geliştirdiğinizi hayal edin ve hani mesela kafa topunun basket versiyonu, NFL versiyonu değil de yepyeni bir dinamiğe sahip olan bir şey. Bilmiyorum, yine aynı kategoride olsun. Orada bir hani diyelim ki böyle bir sürece girdiniz. O süreci bir anlatabilir misin? Yani o fikir nereden çıkıyor? Hani nasıl oluşuyor? Şey mi oluşuyor? Atıyorum şu segmentte iyi değiliz, o segmente bir ürün geliştirelimle mi çıkıyor? Yoksa işte ciroyu şu kadar arttı diye mi çıkıyor? O yola nereden başlıyorsun? Yani o fikir nereden geliyor? Ne formda geliyor ve o fikir nasıl live'a kadar gidiyor?
Ya şöyle, aslında şu anda yeni bir oyun geliştirme sürecindeyiz bu arada. Kafa topunun basket versiyonunu yapıyoruz. Çok versiyonu diyemem aslında, hani yepyeni bir oyun. Yepyeni mekanikleri olan bir oyun. Ama günün sonunda real time multiplayer oynayabileceğiniz bir oyundan bahsediyoruz. Hani ondan yola çıkarak aslında biraz sorunu cevaplamaya çalışacağım. Ama birazcık daha geriye gideceğim bu sorunun cevabında. Hani blog yazımda da bahsettiğim gibi, hani kafa topu 1'den kafa topu 2'ye geçiş sürecinde kafa topu 1'de aslında neleri yanlış yaptık, neleri eksik yaptık ve neleri daha iyi yapabilirdik sorusunu bir son kendimize sormuştuk o dönemlerde. Ve o yüzden kafa topu 2 piyasaya çıkmıştı. Şu anda aslında aynı soruyu bir kez daha soruyoruz kendimize. Evet, kafa topu 2'nin belli bir başarısı var ama bu başarıyı biz ne yapsaydık veya ne yaparsak daha da üst seviyelere taşıyabiliriz gibi bir soruyu soruyoruz aslında kendimize. Basketbol projesinde aslında belki bundan umuyorum ki bir sene sonra, iki sene sonra yeni blog yazımda hani kafa topu 2'den basketbola geçiş nasıl oldu konulu bir aslında blog yazısı yazabiliyor olmayı çok isterim. Çünkü kafa topu 2, evet, kendi içerisinde başarıları var. Hakikaten yadsınamayacak ama aynı zamanda kendi içerisinde çok büyük eksikleri de olan bir oyun şu anda. O yüzden kendimize biz aslında yeni bir oyun yaparken çok da farklı noktalara gitmeyip aslında bizim elimizde bir know-how var. Bu know-how'ı nasıl daha iyi hale getirebiliriz sorusunu sorarak kendimize aslında yeni bir yola çıktık. Bu kafa topu 3 yapmak değil, bunu nasıl biz aslında farklı bir temada gerçekleştirebiliriz diye yola çıktık. Çünkü biraz da aslında kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Biraz da aslında farklı noktalara giriyor olmanız gerekiyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesinde aslında pazar araştırması. Yani elimizde bizim güzel bir know-how'umuz var. Bu know-how'ı nasıl bir oyun türü ve nasıl bir temalı bir oyunla aslında daha üst seviyelere çıkartabiliriz sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Kafa topundaki know-how'ımızı farklı bir oyun temasında nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye sorduğumuzda aslında şunu gördük. Hani biz spor kategorisinde bayağı iyiyiz. Elimizde spor kategorisinde kullanabileceğimiz çok iyi bir altyapı var. Çünkü şu anda mobil oyun sektöründe real time multiplayer bir oyun yapabilmek herkesin harcı değil diyebilirim. Çünkü işin içine girdiğiniz zaman çok çok çok fazla detayları ortaya çıkıyor. Ve kafa topu tarafında son 4 yıllık deneyime baktığınızda orada elde edilmiş çok ciddi bir deneyim var. O yüzden hani aslında baktığınızda parametrelere, oyun sektörünün spor kategorisinde iyi miyiz? İyiyiz. Bu sektörden, bu kategoriden anlıyoruz. Real time player matchmaking, real time multiplayer konularında iyi miyiz? Evet, bu konularda da iyiyiz. O zaman bu da aslında kullanmamız gereken bir şey yeni oyun türümüzde. Yani elimizdeki aslında güçlü yanlarımızı alıp bizim bundan sonraki noktada pazar araştırması yapıp hangi aslında kategoride bir açık var onu bulmaktan geçiyor aslında bir sonraki adım. İşte basketbol kategorisine baktığınızda aslında sektörde çok da fazla rakibin olmadığını görüyorsunuz. Yani özellikle kafa topunun olduğu pazarda, ki kafa topunun olduğu pazar nedir? Futbol oyunu mudur? Futbol oyunudur. Ama futbol oyunun daha çok casual kısmı, daha çok arcade kısmındayız biz. Aynı şekilde basketbol tarafında da böyle bir açık olduğunu görüyoruz aslında. Yani basketbol oyunu piyasada var mı? Var. Ama şu anki örneklerine baktığınızda hepsi çok realistik, hepsi çok aslında stratejik simülasyona dayalı, çok real time simülasyona, çok hardcore simülasyona dayalı basketbol oyunları olduğunu görüyoruz. Hani biz bu noktada dedik ki biz basketbol alanında var olan know-how'umuzu kullanıp bu işin arcade tarafına girersek eğer dedik, kendimize aslında orada bir mavi okyanus bulabiliriz diye bir varsayımımız oldu aslında. Yani uzun lafın kısası ilk adım var olan know-how'umuz ve güçlü olduğumuz yanlarımız neler? Bu güçlü olduğumuz yanları nasıl bir pazar boşluğuna değerlendirebiliriz diye özetleyebilirim aslında.
Okey, fikre mesela dediniz ki basketbolda açık var, basketbolda bir ürün yapacağız. İlk adım ne oluyor ondan sonra?
İlk adım oyun mekaniğini oluşturmaktan geçiyor aslında. Oyun mekaniğinden kastım daha core loop'a falan gelmeden oyuncular aslında rakibine karşı oynarken nasıl bir deneyim yaşayacaklar? İşte kafa topundaki mekanik, işte iki tane karakteriniz var. Top tutmak diye bir şey yok. Top sürekli gidip geliyor gibi bir mekanik var aslında orada. İşte özel güçler falan kullanarak kazanma oranınızı artırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi aynısı aslında şu anda basketbol tarafında uygulanmaya çalışılıyor. Yepyeni bir mekanik. Kafa topu topunla neredeyse hiç alakası olmayan bir mekanikten bahsediyoruz. O yüzden hani öncelikli olarak birinci adım mekanik hakikaten eğlenceli mi?
Peki mekanikte hani bambaşka bir mekanik dedin ya. Şimdi kafamda hani düşünüyorum ne olacak? İki tane pota olacak. Hani iki tane insan olacak. Top yine hareket edecek diye düşünüyorum. Ama mesela oradaki bambaşka mekanik ne olabilir? Tabii bilmediğim için ben hani oyun şey mekanik dediğinde hani detayları anlamadım ki ne demek oluyor abi o?
Ya şöyle mesela kafa topunda biraz önce dediğim gibi top tutmak diye bir şey yok. Top sürekli boşlukta takılıyor. Bir oyuncudan diğer oyuncuya gidiyor. Ama basketbolda mesela top tutmak diye bir şey var. Şimdi topun tutulduğu bir dünyada top çalma olacak mı? Top çalma olacaksa eğer bu top çalma nasıl olacak? Hani bir tuşa basıp mı olacak yoksa daha farklı bir mekanikle mi olacak? Mesela en basit örneklerinden bir tanesi bu. İkinci örnek oyunu hakikaten eğlenceli kılabilecek faktörler nelerdir? Çünkü basketbol mesela daha çok ofansa yönelik bir spor. İşte işin NBA tarafına falan baktığınızda işin daha çok şov yönü, işin daha çok daha fazla sayı atma yönü öncelikli olarak karşınıza çıkıyor. İşte basketbol tarafında işin sayı atma tarafını, skor yapabilme tarafını nasıl daha eğlenceli hale getirebiliriz? Aşırı ofansif mi oluyor oyun yoksa hani defansif yanını da biraz daha güçlendirmek gerekiyor mu? İşte işin ucunda blok yapmak diye bir şey var. Mesela basketbolda blok yapma olayını hani nasıl gerçekleştirmeliyiz? İşte sayı yaparken, skor yaparken bunu daha çok yetenek bazlı mı yapmak lazım yoksa şans bazlı yapmak mı lazım? İşte bazı yetenek bazlı oyunları incelediğinizde ki kafa topu da yetenek bazlı bir oyun aslında. Basketbol da öyle olacak. Hani yeteneği işin içine ne kadar katmak lazım? İşte bazı oyunlarda görürsünüz. Öyle bir noktada işte atışı yapman lazım ki hakikaten basketin girme olasılığı yüksek olsun. İşte böyle bir mekaniği hakikaten oyunun içerisine koyacak mıyız, koymayacak mıyız? Böyle bir mekaniği koyduğumuzda avantajları nedir, dezavantajları nedir? İşte avantajı çok skill based yetenek bazlı bir şey yapıyorsunuz ama oyunun hızını düşürüyorsunuz. Çünkü o anda oyuncunun ona karar vermesi ve benzeri şeyler oyunun o andaki akışını yavaşlatabilir. İşte bütün bu aslında kararları bir artıları ve eksileriyle işin içerisine koyup bir karar vermek durumunda kalıyorsunuz. İşte bu noktada birazcık işin retention ve monetization kısmı da işin içerisine giriyor. Yani siz işte basket atmanın oyuncunun ilerleyen günlerinde işte day 14'e day 30'unda daha kolaylaştırmayı nasıl sağlarsınız? İşte oyuncu karakterlerini yükselterek basket atma oranını arttırabilecek mi? Oyuncu karakterlerini geliştirerek daha iyi karakterler elde ederek işte blok yapma olasılığı, başarısı artacak mı? Gibi gibi şeyleri de yavaş yavaş aslında mekaniğin içerisine yedirmeye başlıyorsunuz. Ve günün sonunda hakikaten aslında yetenek bazlı olmayla istatistik bazlı olmayı birazcık aslında dengelemeniz gerekiyor. %100 yetenek bazlı olduğunuz bir dünyada bu işten para kazanmanız açıkçası çok kolay değil bizim sektörümüzde. İşte make-up ve benzeri itemlarla hakikaten bu işten para kazanabilirsiniz. Ama çok da açıkçası pratikte uygulanabilecek şeyler değil. Belli bir mass kitleye ulaşamadığınız dünyada. İşte çok aşırı skill-based yaparsanız para kazanma ihtimaliniz düşüyor ama retention ihtimaliniz, long-term retention ihtimaliniz çok artıyor. Çok aşırı istatistik bazlı yaparsanız, ki istatistik bazlı nedir? Karakterlerimi geliştirirsem, oyuna yeterin miktarda zaman ve para harcarsam bu işte başarılı olurumu garantilemek isterseniz bu sefer çok istatistik bazlı oluyorsunuz. Ve bu sefer de hani monetization'ınız belki iyiyken bu sefer retention oranlarınız düşmeye başlıyor. İşte bunun arasındaki aslında dengeyi bulduğumuz süreç bu mekaniklerin belirlenme süreci olarak karşımıza çıkıyor.
Peki şimdi bu oyun mekanik kısmını anladım. Hani kafa topu örneğinden gidersek o zaten ana oynanan kısımda neler olduğu ve nasıl çalıştığı. Mesela sen konuşurken aklıma şey geldi. Şimdi aslında futbolda iki tane kale olması gerekiyor ama baskette iki tane pot olması da gerek yok. Çünkü tek pota maçlarda oynanıyor teke teklerde falan. Şimdi orada o da mesela bambaşka bir dinamik getirecektir falan. Şimdi bu oyun mekaniği ve şey dedin daha core loop'a gelmeden dedin. Demek ki core loop bunun dışında bir şey. Core loop ne o zaman? Yani oyun mekaniği çünkü mesela core loop dediğinde ilk başta sanki acaba burası da mı core loop gibi geliyordu bana ama şimdi sanki başka bir şey diye anlıyorum dediğinden.
Doğru, çok doğru. Yani işin mekaniği aslında iş aynen senin bahsettiğin gibi oyuncuların ne yaparak o maçı kazanacağını aslında gösteren bir şey. İşte doğru zamanlama bunun bir tanesi. Doğru yerde işte butonlara basmak ve benzeri. Hani bu tip şeyler işin aslında oyun mekaniği. İşin core loop'u ise oyun mekaniğinde senin başarılı olmanı sağlayacak aksiyonların aslında toplamı diyebilirim. Yani senin işte biraz önce bahsettiğim karakterlerini yükseltmek istiyorsun. Örnek veriyorum. Oyunda daha başarılı olmak için. Peki karakterlerini yükseltmek için alacağın aksiyonlar neler oyun içerisinde? Bu mesela işin core loop'u. Şöyle bir örnek vermek gerekirse oyunda ilerlemeni sağlayacak aksiyonlar aslında işin core loop'u. İşte maç yapmak. Maç yaptıktan sonra belirli işte kaynaklar elde etmek. Bu kaynakları işte daha iyi karakterler elde etmek için kullanmak. Ve günün sonunda da işte oyun içerisinde ligler varsa liglerde üst sıraya çıkmak, şampiyon olmak ve benzeri.
Core loop biraz daha böyle senaryo
Evet.
gibi. Yani genel hikaye nasıl ve oradaki dinamikler birbirleriyle nasıl çalışıyor gibi. Oyun dinamiği de en temel, en küçük hali nasıl çalışıyor kısmı diye anlıyorum kafamda.
Doğru, aynen öyle. Yani bizimki gibi yetenek bazlı oyunlarda oyun mekaniği çok çok önemli. Ama işte örnek veriyorum, bir RPG oyunu yapıyorsanız, bir strateji oyunu yapıyorsanız bizimkinden daha az önemli diyebilirim. Çünkü orada aslında oyun tamamen bir Excel spreadsheetler üzerine dönen bir oyun var RPG'ler, stratejilerde. Çünkü belli formüller var. İşte karakterlerin belli güçleri var, belli atak güçleri var, belli defans güçleri var. Aslında siz play tuşuna bastıktan sonra o ikisi aslında birbiriyle kapışıyor diyebilirim. Ama kafa topunda ve basketbol oyununda yetenek bazlı oyunlarda bu durum çok söz konusu değil, daha az söz konusu. Sizin oyun içerisinde almış olduğunuz aksiyonlar daha kritik bir önem taşıyor. O yüzden aslında hani oyunun mekaniğinin iyi olması tabii ki çok çok önemli.
Anladım. Peki oyun mekaniğini belirledik. Core loop'u da az çok belirledik. Tabii ki de bu hani git geller olacaktır illaki iterasyonlar olacaktır. O yani belirledik derken kafamızda mı belirledik? Yoksa atıyorum ya spekte mi, dizaynda mı yani belirledik ne demek oluyor o ilk aşamada?
Belirlediğin aslında aşaması şu fazlardan geçiyor. Birincisi şirket içi oyun testleri, gameplay testleri. Biz hem kafa topunda hem de basketbolda şu anda o kadar çok fazla iterasyon yaptık ki, o kadar çok farklı versiyonu şirket içerisinde denedik ki yani sonunda belli bir noktaya geldik. Çünkü sonuçta bizler de bir oyuncuyuz. Bizler de aslında hani oyuncu gözünden bakıp hakikaten eğlenceli mi değil mi sorusunun cevabını aslında bir şekilde bulmaya çalışıyoruz şirket içinde yaptığımız testlerle. İlk fazı aslında bu şekilde şirket içi testler. İkinci fazı oyunun prototip bir versiyonunu farklı platformlar kullanarak oyunun hedef kitlesine oynatmak. Bununla ilgili işte bazı platformlar var sektörde. İşte Playtest, Cloud ve benzeri bazı platformlar var. Bu platformlara aslında biz hedef kitlemizle ilgili briefler verip onlar bize hedef kitlemize uygun kişileri bulup onlara aslında özel versiyonlar göndererek onların nasıl oyunu nasıl oynadığını belli ekran görüntülerini ve ekran kayıtlarını alıyoruz. Ve onlar oynarken aynı zamanda bize feedbacklerde de bulunuyorlar. İşte şurasını anlamadım. Burada ne oldu? Hiçbir fikrim yok. İşte günün sonunda eğlendim mi, eğlenmedim mi? Arkadaşlarıma böyle bir oyunu tavsiye eder miyim, etmez miyim gibi bazı sorular soruyoruz. İkinci fazda aslında o. Şirket dışına kontrollü bir şekilde çıkıp onlardan aslında hedef kitlemizden feedbackler almak. Ardından tekrar bir iterasyon sürecine giriyor. Aa diyoruz evet işte biz bunları gözden kaçırmışız. Feedbackler bu şekilde. Bir iterasyon sürecine daha giriyoruz. O iterasyon sürecinden sonra hedef kitleye tekrar aynı testi uyguluyor. Hakikaten gerçekten bu aldığımız feedbackleri oyuna doğru bir şekilde yansıtabilmiş miyiz diye. Yansıttığımızı gördükten sonra buna biz sektörde fake launch diyoruz. Yani sahte bir lansman aslında. Bir sahte lansman yaparak daha fazla kitleye gitmeye başlıyoruz. Oyunu App Store'a koyuyoruz veya Google Play'e koyuyoruz. Küçük bir marketing bütçesi harcıyoruz ve bununla ilgili oyuncular oyuna alıp onların sadece ve sadece day one ve day üç retentionlarına bakıyoruz. Day one ve day üç retentionları hakikaten beklentilerimiz kapsamında gelmiş ise eğer, evet diyoruz ki tamam biz hakikaten iyi bir oyun mekaniğine sahibiz. Bu sadece şu anda oyun mekaniğinin testini yapmayla geçen bir süreçten bahsediyorum. Daha işin içerisinde core loop ve benzeri şeyler yok. Oyun mekaniğini bu bahsettiğim şirket içi test, ardından kontrollü hedef kitle testi ve ardından fake launch dediğimiz steple, 3 steple aslında konfirme ediyoruz.
Peki bu aşamalarda insanların gördüğü, ya şimdi core loop da yok, çok kompleks olmayan bir ana oyun mekanizmasını test eden bir üründen bahsediyoruz burada. Oyundan bahsediyoruz, değil mi?
Çok doğru. Aynen öyle.
Yani yine bir dizaynı var veya bir işte karakterler vesaire hepsi var ama belki daha basic şekilde mi var?
Çok basit şekliyle var. Aynen öyle. Yani orada oyunculara biz ana gameplay mekaniğimiz budur ve oyundaki amacın da budur şeklinde çok basit hedefler veriyoruz. İşte basketbol sürecinde mesela oyunun ana mekaniğini bayağı hani bitmişe yakın hale getirdik. Ama aynı zamanda oyuncuların tekrar oyuna gelmesi için onlara böyle bir progress haritası sunduk. İşte en azından oyuncunun bir hedefi var mı? Var. İşte maç kazandıkça kupa topluyor. Kupa topladıkça o progress haritasında ilerliyor. Yeni ödüller unlock ediyor. Yeni işte sandıklar açıyor gibi gibi. Çok basit de olsa bir oyuncuya hedef verebilecek bir komponent oyuna ekledik. Ama günün sonunda amacımız bizim hakikaten oyun mekaniği eğlenceli mi? Cevabını aradığımız soru aslında bu. Bu sorunun cevabı da iyi bir day one retention'dan geçiyor aslında. İyi bir day one retention'ımız varsa demek ki diyoruz ki evet eğlenceli bir oyun mekaniğimiz var ve oyuncular ertesi gün oyuna geri geldiler.
Anladım. O zaman şey anlıyorum, yani day one'ı çözdükten sonra artık, yani day 30'ya mı, day 30. güne mi, 7. güne mi gidiyorsunuz bilmiyorum ama ondan sonra şeyler geliyor diye anlıyorum. İşte core loop ve genel biraz daha uzun vadeli tutabiliyor muyuz bu oyuncu soruları geliyor. Belki de sonra monetization da geliyor
Çok doğru.
gibi bir şey var.
Evet, işte o noktada aslında soft launch dediğimiz periyoda geçiyoruz. Soft launch aslında oyunun ana mekaniğinin bir şekilde oturmuş olduğu ve aynı zamanda core loop'unun da test edilmeye başlandığı an olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü soft launch'ta artık core loop'umuz da hazır, ana mekaniğimiz de hazır ama hakikaten core loop'umuz oyuncuların ertesi gün gelmesini güçlendiriyor mu? İşin monetization kısmında hakikaten bize yardımcı oluyor mu? Konularının cevapları artık o soft launch dediğimiz kısımda aranmaya başlanıyor.
Anladım. Ya merak ettiğim için soracağım. Şimdi hani yetenek tabanlı bir oyun da sonuçta, hani kafa topu hani biraz daha böyle hani geliştirmen de gerekiyor. Şimdi şeyi merak ettim, yani mesela oynarken, kafa topu oyuncusuyum bu arada. Oynarken mesela bir yerde şeyi fark ettim. Tam böyle hani zıpladın, zıplamayla aşağı doğru inerken vurursan karşı taraf da zıpladığı için gol atma şansın daha fazla gibi böyle bir mekanizması olduğunu gördüm. Şimdi bu planlanmış bir şey miydi yoksa kullanıcıların ortaya çıkardığı dinamikler mi oluyor? Yani şunu soruyorum aslında. Sizin böyle koyduğunuz, hani bu kazanır diye böyle belirttiğiniz fizik kuralları oluyor mu, yoksa daha çok kullanıcıların kullandığı şekliyle mi ortaya çıkıyor kazanacak hareketler?
Aslında kullanıcıların bunları keşfetmesiyle ortaya çıkıyor. Bizim amacımız çünkü olabildiğince fizik kurallarını hiçe saymayacak şekilde, olabildikçe fizik kurallarına bağlı kalacak şekilde bir oyun deneyimi sunmak. Onun sonrası aslında oyuncuların yaratıcılığına kalıyor biraz. İşte bazı oyuncular var, sürekli yerden vurarak gol atıyor mesela. Çünkü insan psikolojisi nedir bilmiyorum. Ben de aynısını yaşıyorum kafa topunda. Top yerden geliyor olsa bile zıplayasın geliyor yani. Mesela bunu oyuncuların bazıları kullanıyorlar. İşin o saf mekaniğinde oyunculara aslında bırakıyoruz. Yani top tabiri caizse saçmalamadığı sürece, top işte fizik kurallarına aykırı davranmadığı, karakterlerin de fizik kurallarına aykırı davranmadığı bir ortamı yaratıp gerisini aslında biz oyunculara bırakıyoruz. İşin saf mekaniğinde. Tabii bunların üzerine işte özel güçler falan filan da giriyor. Oyuncular öyle farklı mesela özel güç kullanım yöntemleri keşfediyorlar ki Hani biz testlerimizde falan hiçbir şekilde bunu deneyimlememişiz. Bunun farkına varmamışız. Ve oyuncular belli bir yerde oyunun mekaniğini bozuyorlar aslında. Yani öyle bir şey keşfediyor ki, örnek veriyorum. Karakterini hem büyütüyor hem de buzlanma yapıyor. Aynı zamanda bunun üzerine işte özel güç kullanma süresini de arttırıyor. Kalesini kapatıyor oyuncu. Şimdi böyle bir dünyada karşı tarafın gol atması imkansız. Şimdi bu noktalarda işte biz oyuna müdahale ediyoruz. İşte buna oyun dilinde işte nerfleme falan diyorlar. Rebalancing diyorlar işte. Hani o noktalarda müdahale ediyoruz tabii ki. Ama onun dışında oyunun saf fizik mekaniğini olabildiğince iyi hale getirip, olabildiğince gerçekçi yapıp gerisini oyunculara bırakıyoruz.
Peki mesela o bahsettiğin senaryoyu nasıl keşfettiniz? Kullanıcılar mı söyledi?
Şöyle
Yoksa bir tane adam aşırı kazanıyordu, ona mı baktınız?
İşte burada community ekibi çok önemli. Süper de bir community ekibimiz var. Sürekli oyuncuların nabzını tutan, oyuncuların aslında neler yaptıklarını takip eden bir community ekibimiz var. Oyuncular böyle şeyler keşfettiklerinde hani bunu bir gurur kaynağı olarak hemen paylaşıyorlar açıkçası. Yani bunları keşfetmek çok zor olmuyor. Oyuncuları takip ettiğiniz sürece farklı YouTube kanallarında, Facebook kanallarında ve benzeri zaten bunları bir gözlemliyorsunuz. Aynı zamanda kendi internal data raporlarımızda da bunu görüyoruz. Yani işte oyuncu belli segmentlerdeki oyuncu kazanma yüzdelerinin çok ciddi arttığını gördüğümüz bir dünyada diyoruz ki bir şeyler yanlış gidiyor veya bir şeyler oyuncular tarafından keşfedildi. Bizim bunu bulmamız lazım. Bu noktada işte bu işin derinine inip hakikaten işte oyuncuların skorlarına bakıyoruz, oyuncuların kaç sayı fark attıklarına bakıyoruz. Komünite ekibimiz oyuncuları bir süzmeye başlıyor. Ne oluyor, ne gidiyor diye. Bunları aslında daha çok oyuncu geri bildirimlerinden daha az da datasına bakarak fark ediyoruz.
Anladım. Peki biraz şeyden bahsedebilir miyiz? Şirket ve ekipten bahsedebilir miyiz? Yani bir tane videonuzda izledim. Aslında direkt sana şey yapayım. Yani biraz ekipten bahsedebilir misin? Nasıl bir yapı var?
Şöyle bizim ürün ekibimiz bundan bir 2-2,5 sene öncesine kadar sadece 3 kişiden falan oluşuyordu. Şu anda bizim ürün ekibimiz içerisinde 20 kişi var. Ürün ekibinden kastım aslında içerisinde şu dikeyler var. Ürün yöneticileri, game designerlar, live ops managerlar, data analistler, QA ekibi aslında ürün ekibi içerisindeki dikeyler. Proje yönetimi ayrıca bunun bir başka dikeyi. Kendi içerimizde böyle bir dikeyimiz var. İşte testçilerimiz, QA ekibimiz var. Ürün ekibi bu şekilde oluşuyor. Yani ürün ekibin dışına çıktığımız zaman tabii daha farklı dikeyler karşımıza çıkıyor. İşte client developerlar, backend developerlar, marketing ekibimiz, art ekibimiz, community ekibimiz gibi daha farklı aslında dikeyler var. Ama ürün ekibi herhalde en fazla büyümeyi gösteren ekip diye adlandırabilirim. Çünkü oyunda detaylara indikçe daha fazla aslında ürün ekibindeki kişi sayısına ihtiyaç duyuyorsunuz. Eskiden bir tane rapora bakıyorken şu anda 20 farklı rapora bakmanız gerekebiliyor. Eskiden işte oyunda 3 ana feature varken şu anda oyunda 15 tane ana feature var. Bunların hepsinin detaylı bir şekilde analiz edilmesi için ürün ekibinin ciddi sayıda büyüyor olması ve her feature'ın, her özelliğin aslında detaylı bir şekilde analiz ediliyor olması lazım ki her ürün big picture'da günün sonunda LTV'ye maksimum katkıyı sağlayabilsin.
Peki şirket içi çalışma nasıl oluyor? Yani departmanlar arası mesela paraşütte şeydi mesela developer, designer, PM aynı takım içerisinde bir ürün takımını oluşturuyordu ve o ekip tek bir hedefe doğru gidiyor. Şimdi sizde şimdi kafa topu tabii kocaman bir ürün olduğu için büyük ihtimal bütün şirket neredeyse zaten aynı ürüne bakıyordur size. Orada şey nasıl oluyor mesela hani ürün ekibiyle developer nasıl birbirleriyle çalışıyorlar? Departmanlar mı var yoksa hani cross-functional bir çalışma da var mı?
Cross-functional bir çalışma kesinlikle var. Biz olaya şöyle yaklaşıyoruz aslında. Olayın kısa, orta ve uzun vadesine ayırarak aslında ekipleri içeride structure etmeye çalışıyoruz. Kısa vadeden kastım işte oyunun o anda çözülmesi gereken işte bug fixing, optimizasyonlar gibi konular aslında işin kısa vadesini oluşturuyorken orta vadesi dediğimiz konu işte feature development'ının örnek veriyorum bir hafta ila 3 hafta arasında sürdüğü feature'lar aslında oyunun orta vadesini kapsıyor ve onunla ilgilenen bir product management aynı zamanda developer ekibi var. Bir de oyunun uzun vadesi dediğimiz yani development'ının işte 4 ila 12 hafta sürdüğü, feature'ların geliştirildiği ve bu feature'lardan sorumlu olan product manager'ların olduğu bir kümeden bahsediyoruz. Aslında kendi içimizde oyunun orta, kısa, orta ve uzun vade fırsat ve problemlerini çözebilecek bir ekip içerisinde dağılım var diyebilirim. Çünkü günün sonunda baktığınız zaman öyle bir dengede gidiyor olmanız lazım ki kısa vadenizi ve orta vadenizi kurtarıyorken aynı zamanda uzun vadenize de birilerinin mutlaka bakıyor olması lazım. Çünkü konuşmamızın başında da bahsettiğim gibi yani uzun vadeli retention ve monetization bu işin olmazsa olmazı. Günü kurtarayım derken geleceği unuttuğunuz zaman rekabetten çok ciddi bir şekilde geri kalıyorsun. O yüzden biz ekibin içerisinde bazı product manager ve developerları kendi haline bırakıyoruz tabiri caizse. Onlar çok büyük feature'larla uğraşıyorken ekibin diğer kalanı işin aslında kısa ve orta vadesini kurtarmakla sorumlu olarak karşımıza çıkıyor.
Peki şirket yönetim seviyesinde nasıl bir hedeflendirme veya işte bizim 2020'nin ilk yarısı, ilk çeyreği hedefimiz budur gibi bir hani yönlendirmesi oluyor mu? O yapıyı nasıl kuruyorsunuz?
Tabii bizim aslında hedefimiz olabildiğince en yüksek karlılığı sağlayabilmek. Çünkü şirketlerin içerisinde bulunduğu döneme göre bu hedefleri farklılık gösterebiliyor. Biz şu anda kar maksimizasyonu dönemindeyiz. Özellikle Miniclip satın alınmasından sonra bu öncelik birazcık daha fazla olmaya başladı diyebilirim. Attığımız her adımda aslında maksimum karlılığı hedef. Bunu yaparken işte özellikle işin tüm P&L'inden de sorumlu olduğum için işin hem gelir tarafına bakıyor aynı zamanda gider tarafına da bakmak gibi bir durumumuz var şu anda. İşte tüm pazarlama harcamaları olsun, bütün işte headcount, işte maaş ve benzeri giderler olsun, server giderleri olsun gibi gibi şeyler aslında olabildiğince en iyi şekilde optimize edilerek gidilmeye çalışılıyor. Şu anki süreçte kar maksimizasyonu sürecindeyiz. Şirket genel hedefine baktığımızda, ürün bazlı hedefe baktığımızda da kafa topu özelinde özellikle aslında yeni feature'lar eklemekten ziyade var olan feature'ları optimize ederek var olan kullanıcı base'imizi olabildiğince asla daha verimli kullanma dönemindeyiz. Çünkü kafa topuna baktığınızda 2 yıllık bir oyun. Halen yeni kullanıcı alıyor muyuz? Alıyoruz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz, yaşamıyoruz. Ama işin uzun vadesine baktığımızda şu an kafa topu onlarca yeni feature eklenmesi gereken bir oyundan ziyade var olanların optimize edildiği, var olanların daha iyi aslında kullanıldığı bir life cycle'ında şu anda. Şu anda yeni feature'lar eklemek istediğimiz zaman onlarca yeni feature'dan ziyade bir iki tane çok büyük feature ekleyelim. Hakikaten işin KPI'larına çok ciddi etki edebilecek yeter konumundayız şu anda. Tabii ki küçük ve orta çaplı geliştirmeler mutlaka oluyor ama işin öyle big picture'ına baktığımızda daha az feature daha büyük feature çıkartarak özellikle oyunun long term monetization ve retention'a odaklı feature'ların prioritize olduğu, önceliklendirildiği bir roadmap karşımıza çıkıyor. Çünkü karlılık da aslında birazcık oradan geçiyor. Elde ettiğimiz oyuncuları orta ve uzun vadede daha iyi monetize ve retain edebildiğimiz dünyada aslında karlılığı da çok derinden olumlu bir şekilde etkileyebileceğimize inanıyoruz.
Bir de şey soracağım abi. Şimdi özellikle hani ürün yönetimi ve ürün ekibi için soruyorum ama bütün şirket için de geçerli bence bu. Ya bizim kendi alanımızda ya product sense diye adlandırdığımız, siz de belki de hani o game için şey bulabilir. Hani o işi anlama, yani hani içinde hissederek anlama. Öyle bir şey var mı yani? Oyunu gerçekten mekaniğini ya baktığında bu iyi oyun, kötü oyun diyebilecek kumaşı diye adlandırdığımız şeyi siz nasıl arıyorsunuz? Nasıl anlamaya çalışıyorsunuz işe alımını yaparken? Ya da işe aldıktan sonra bunu nasıl aşılamaya çalışıyorsunuz?
İşe alım yaparken bunu anlayabilmenin aslında en kolay yollarından bir tanesi, birincisi o adayın şu an sektördeki en başarılı oyunları oynayıp oynamadığı. Yani oradaki oyunları aslında oynayarak kendinize aslında farklı benchmarklar çıkartabiliyorsunuz. Ama bu oyunları oynamadığınız zaman o nosyonu anlatabilmeniz, öğretebilmeniz çok kolay değil. Yani şu anda işte bu en çok para yapan oyunlar listesine baktığınızda bu oyunların nasıl çalıştığını çok high level bir şekilde 1-2 hafta oynamayla öğrenebilirsiniz. Ama o işin o secret sauce dediğimiz o gizli hakikaten o derindeki oyunların en çok para yapmasını sağlayan o gizli şey ne? Bunu anlayabilmeniz için o oyunu minimum 3 ila 5 oynuyor olmanız lazım. Çünkü o sizin o top grossing chartlarda gördüğünüz oyunlar aslında 3. 5. aylarında ki oyunculardan çok fazla para kazanıyor. Ve bunu anlayabilmeniz için hakikaten bu oyunları 3-5 ay boyunca oynayabiliyor olmanız lazım. Mesela bizim şirket içerisinde bu çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bir oyunun hakikaten deconstruct ettiğiniz zaman işte core loop'unu deconstruct etmesi çok kolay. Çünkü işte yaptığınız aksiyonlar zaten belli. Çok basic aksiyonlar var. Ama bu işin hakikaten 3. ayında, 5. ayında bu oyunda neler oluyor da bu oyun hakikaten farklılık yaratıyor konusu ancak oynayarak aslında öğrenebileceğiniz bir şey, anlayabileceğiniz bir şey. O yüzden benim hani mülakatlarda sorduğum en kritik sorulardan bir tanesi hani bu top grossing oyunlardan herhangi bir tane tanesini maksimum kaça oynadın? Hafta demiyorum, gün demiyorum, kaç ay oynadın diyorum. Çünkü hakikaten bu oyunların o secret sauce dediğimiz şeyini anlamanız ancak 3-5 ay oynayarak ortaya çıkartabileceğiniz şeyler. Ancak bu oyunları 3-5 oynadığınız zaman şey nosyonuna ulaşıyorsunuz. Evet, bu oyun hakikaten para yapar. Bu oyun hakikaten retention yüksek bir oyun olur. Orta ve uzun vade diyebilecek kıvama geliyorsun. Bunun ne yazık ki bir altın kuralı yok. Bu işin ne yazık ki bir yerlerde yazan rehberleri yok. Bunu ancak ve ancak bu oyunları uzun süreli oynayarak ve kendinize doğru soruları sorarak aslında ortaya çıkartabiliyorsun. Çünkü aynı zamanda bu oyunlar ilk piyasaya çıktığında o feature'larla çıkmıyor. Her oyun çok basic feature'larla çıkıyor. Yavaş yavaş üzerine koyarak geliyor. O süreci de görmüş oluyor. Oyunu 3-5 ay boyunca oynayarak. İşte yeni bir update geliyor. Oyuna örnek veriyorum. Yeni bir özellik ekleniyor. Ve o noktada diyorsunuz ki evet, demek ki hani product manager'lar, game designer'lar oyunda böyle bir eksik görmüş. Hani bunu tamamlamak için böyle bir feature'ı çıkartmışlar diyerekten aslında kendi kendinize de bir roadmap oluşturuyorsunuz. İşte biz roadmap'leri oluştururken aslında Epeni ve benzeri platformlardaki what is new tekstlerini mesela çok önemseriz. İşte 2 yıldır, 3 yıldır piyasada olan bir oyun varsa işte Epeni'ye gidip orada, çünkü size oyun çıktığından bu zamana kadar ki what's new tekstini gösterir. O noktada aslında siz de şeyi anlıyorsunuz. Hani bu ürünün roadmap'i neydi? Neleri önceliklendirmişler? Hangi zamanlarda bunları release etmişler gibi soruların aslında cevaplarını size o what's new tekstleri veriyor. Ama aynı zamanda hani what's new tekstlerini görmek yetmiyor tabii ki. Oynayarak da bu feature'ların aslında oyuna nasıl etki ettiğini de deneyimlemiş olmanız gerekiyor. Bunun tek bir yolu var, o da bu oyunları oynamak.
Biraz tersine mühendislik.
Doğru.
Biraz da artık kendi kendine deneyimleyerek anca oluyor diyorsun.
Aynen öyle. Aynen öyle. Kesinlikle.
Abi çok teşekkürler. Yani hani bir saat falan oldu. Bir saat çok hızlı geçti. Dolu dolu geçti. Hani benim de çok hakim olmadığım bir alan olduğu için benim için de çok güzel bir seans oldu diyelim. Güzel bir know-how öğrenmiş oldum. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Masomo'ya başvurmak isteyenler veya seninle iletişime geçmek isteyenler nereden iletişime geçebilirler, nerelere baksınlar? Ben onların linklerini de paylaşacağım ama söylemiş de olalım burada.
Tamamdır. Çok teşekkür ederim bu arada. Yani beni konuk ettiğiniz için çok çok sağ olun. Benim için de büyük bir zevk oldu. Benim de ilk podcast deneyimim oldu bu arada. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Bizle beraber çalışmak isteyenler birincisi Masamo'nun LinkedIn sayfasında şirketi takip edebilir. Oradan sürekli olarak iş ilanlarımız açık mevcut. Oradan ulaşabilirler. İkincisi bana sertaj.picakci@masamo.com adresinden de ulaşabilirler. Şunu tavsiye ederim ben bizle beraber çalışmak isteyen kişilere. Çok genç bir ekibimiz var. Çok hızlı büyüyen bir ekibimiz var. Aynı zamanda çok hızlı büyüyen ürünlerimiz var. İşi Türkiye ve dünya standartlarında hakikaten çok hakkını vererek yaptığımızı düşünüyorum. Şu anda Masamo'ya baktığınız zaman içerideki iş yapış şekillerimiz olsun, ürünlerin ulaştığı global ölçeklenebilirlik olsun, şu anda dünyanın birçok oyun firmasından farkımız yok diyebilirim. Türkiye'de bu tip girişimlerin, bu tip şirketlerin olması bence herkes için çok ciddi bir fırsat. Hem kendini geliştirmesi hem de çalıştığı şirketi geliştirmesi açısından. O yüzden hani ben Masamo'da hakikaten oyun sektöründe bir şeyler başarmak isteyen insanlar için Masamo'nun ben çok iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda bizde birçok şey aslında hazır. Sadece bu işe motive, bu işte hakikaten bir şeyler başarmak isteyen kişilerin bize aslında geliyor olması yeterli. Onun dışındaki bütün araçlar, ortam hazır diyebilirim. Sektöre çok deneyimli olmanıza gerek de yok aynı zamanda. Hani bizde işte 3-5 yıl deneyimin olması lazım. Olmazsa bizde işte çalışamazsın gibi bir yaklaşımımız kesinlikle yok. İşte biraz önce bahsettiğim gibi sektördeki oyunları oynayan, bu sektördeki aslında dinamiklerin nasıl işlediğini bilen kişiler aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz kişiler. O yüzden hani herkesin başvurusunu bekliyoruz. İlan görmeyebilirsiniz ürün tarafıyla ilgili veya farklı pozisyonlarla ilgili. Ama bizim her zaman için yeteneğimiz, yeteneğe olan açlığımız hiçbir zaman bitmeyecek. O yüzden hani ilan yoktu, o yüzden başvurmadım gibi şeyler yapmasın arkadaşlar. Mutlaka bizimle iletişime geçsinler. Mutlaka bize başvursunlar. Mutlaka değerlendiriyor olacağız.
Bu arada İzmir'de olduğunu da hatırlatalım.
Evet.
Yani İstanbul karmaşasından kaçmak isteyen olursa İzmir tabii güzel bir yer.
Kesinlikle öyle.
Tam çalışılmalık yer, yani yaşanılmalık yer.
Aynen öyle.
Okey abi, çok teşekkürler tekrardan zaman ayırdığın için. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Çok teşekkürler abi.